Üçüncü ayrım, sayfa 68. Nurhan. 14 yaşındaki Nurhan, 3 yaşındayken kaybetmiş annesini. Şeker hastası olan babası da birkaç yıl sonra üzüntüden ölmüş. Çocukların en küçüğü henüz yaşını bile doldurmamışmış anası öldüğünde. Biri erkek, 3'ü kız, 4 kardeş kala kalmışlar yaşlı dedenin elinde. Dede anasız babasız kalan torunlarına sahip çıkmış, kızlarının yardımıyla başarmış torunlarını yetiştirmeyi. Halalarının her biri ayrı evleri, kendi aileleri olduğu halde sırayla yemek pişirmişler dedeyle çocuklara. Iğdır'ın çamurlu sokaklarında ellerinde tencerelerle gidip gelmişler yıllarca. Dede torunlarını yedirip içirmekte kalmamış, okutmaya da soyunmuş, yarın öbür gün gözlerini kapadığında aç açık kalmasınlar diye. Kolay değilmiş işi ama pes etmemiş, dayanmış. Hem yoksulluğa hem de ne okutup duruyorsun bu kızları diye soran konu komşuya direnmiş. Erkek torunu sarı hastası olduğu için onun geleceğini de kızlarda görmüş dede. Ben kızlarımı okutayım, benden sonra erkek kardeşlerine onlar sahip çıkarlar diye düşünmüş. Ne de iyi yapmış. Kızların büyüğü Erzurum'da spor akademisinde beden eğitimi hocası olmuş. Her ay dedesine ve kardeşlerine para yolluyormuş. Halalardan en yakında oturanı kızların okulda olduğu aylarda yemek yapmaya devam ediyormuş dedeyle torunlarına. Evin temizliğini ise dede kendisi yapıyormuş kızlar okuldayken. Lise 1'e giden Nurhan ortaokuldan beri burslu. Zaten bursu olmasa liseye gitmesi mümkün olmayacakmış. Nurhan okulla birlikte Kars'a gitmiş gezmeye. Çok beğenmiş bu şehri. Okul 2 kere de tiyatroya götürmüş Nurhan'ı. Ne gördüyse okulu sayesinde görmüş zaten. Turkcell'den armağan olarak gelen okul çantalarının içinden defter, kalem ve ders kitaplarının yanı sıra çocuk romanları da çıkmış da kitap okuma zevkine varmış Nurhan. Keşke daha birçok kitap okuyabilseymiş. Bursu devam ettiği sürece okumaya ve edebiyat öğretmeni olmaya kararlı olduğuna göre daha çok kitaplar okuyacağı kesin Nurhan'ın. O da yakın gelecekte tıpkı ablası gibi hasta kardeşinin ve artık iyice yaşlanan dedesinin bakımını üstlenmeyi, evini geçindirmeyi hayal ediyor. Hayat ona kadınların da erkekler gibi çalışarak para kazanabileceklerini, dedeye ise gerektiğinde erkeklerin de kadınlar gibi ev işi yapabileceklerini öğretmiş. Bu bilgilerin ışığında küçük bir filozof kesilmiş Nurhan. Edebiyat öğretmeni olduktan sonra evlenecek olursa en fazla 2 çocuk doğuracak ki çocukları dedesinin ve kardeşlerinin çektikleri sıkıntıları asla çekmesinler. Çok daha iyi şartlarda yaşasınlar diye. Sinem. Sinem'in babası 3 ay önce ölmüş. Hayattayken de yaşayan ölüden farkı yokmuş zaten. Hastaymış. Kimseyle konuşmaz, sokağa çıkmaz, çocuklarıyla diyalog kurmazmış. Ablası liseyi bitirdikten sonra evlenmiş, ayrılmış evden. Erkek kardeşi ilkokuldan sonra okumak istememiş, bir lastikçinin yanında çalışıyormuş. Sinem 15 yaşında, lise 2. sınıfa gidiyor. Kendinden küçük 2 kardeşi daha var okula giden. Hepsi birden lastikçide ayda 100 milyon kazanan ağabeyinin eline bakıyorlarmış geçinmek için. İşte bu nedenle ancak bursunun sayesinde okuyabiliyormuş Sinem. Yoksa kaleme, deftere, kitaba verecek parayı nereden bulacakmış ki? Bursu devam ederse liseyi bitirdikten sonra eğitimini sürdürüp edebiyat öğretmeni olmak istiyor. Henüz ne sinema ne de tiyatroya gitmiş. Şiir okumamış. Okuduğu yegane kitaplar burslu öğrencilere verilen çantalardan çıkan Gülten Dayıoğlu'na ait çocuk kitapları. Bu kitaplar onun kitap sevgisini ateşlemeye yetmiş. İlk fırsatta başka kitaplar da okumak istiyor. İleride başka şehirlerde yaşamak, yurdun batı bölgelerine gitmek ister mi acaba? Giderse sadece turistik nedenlerle gezmek, görmek için gidermiş. Lise mezunu olanlara Iğdır'da iş varmış. Neden kendi memleketi dururken gidip başka yerlerde çalışsın ki? Sinem hayattan neler beklediğini çok iyi biliyor. Okuyacak, edebiyat öğretmeni olacak, kendi şehrinde kalacak ve bir gün evlenirse hiç çocuk yapmayacak. Neden mi? Doğuda yeterince çocuk vardı ondan. Nursen. Ticaret Meslek Lisesi'nin muhasebe bölümünde okuyan Nursen, daha şanslı bir çocuk arkadaşlarına oranla. Annesi lise sondan ayrılmış. Büyük bir olasılıkla okuryazar bir annesi olduğu için evine kitap girmiş. Reşat Nuri Güntekin'in ve İpek Ongun'un kitaplarını okumuş. Şiir de severmiş. Okulunda basketbol oynuyor ve yaz aylarında bir bankada staj yapıyor. Abi polis okulunda, kardeşi de ilkokulda okuyormuş. Babaları nakliyecilik yaparak ailesine bakarken böbreklerinden hastalanınca kamyonunu satmış, iş yapamaz olmuş, yoksullaşmışlar. Evin mutfak masraflarını dayısı karşılamaya başlamış. Dayısına benim okul masraflarımı da karşıla diyemeyeceğine göre bu burs bağlanmasaymış, okula gidemezmiş. Bu yüzden bursu bağlayanlara hayır duaları okuyorlar ailece. Nursen ileriye dönük olarak hayatını planlamış bile. Okulunu bitirince yazları staj gördüğü bankada çalışmaya başlayacak. Para kazanmaya başladığında annesinin ve kız kardeşinin yükünü dayının sırtından indirecek. Üç kadın kendi yağlarında kavrularak kimseye muhtaç olmadan yaşayacaklar. Baba eve az uğrasa da olur. Kızların eğitiminin en önemli nedenlerinden biri kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak değil mi? Nursen daha şimdiden kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış biri. Aysu. Aysu'yu bulmak için Iğdır'ın en uzak mahallelerinden birine gidiyoruz. Burası bir mahalleden çok bir köyü andırıyor. Sokağı, bakkalı, kasaba olmayan tarla benzeri bir yerdeyiz. Ağaçsız geniş alanda birbirinden uzakça 2-3 ev daha var. Evlerden birinin birkaç basamak merdivenini çıkınca çok geniş bir odaya buyur ediliyoruz. Ziyaret ettiğimiz diğer evlerin odalarından çok daha geniş bir oda bu. Duvarlarına eski İtalyan malikanelerindeki gibi tabiat tasvir eden yağlı boya resimler yapılmış. Bir duvarda boydan boya İshak Paşa Sarayı'nın resmi var. Bir başka duvarda Van Gölü manzarasının önünde bir adamla bir kadın figürü ağaca dayanmış gölü seyrediyorlar. Duvar resimleri karşısındaki şaşkınlığımıza gülüyor Aysun'un annesi. Bu resimdeki kadınla adam bizmişiz diyor. Yani benim beyle ben. Aa, öyle mi? Evet, duvardaki resimleri odayı yapan Nahçıvanlı işçiler çizdi. Bize teşekkür etmek için. Evimizin tek odasına 6 kişi sığamadık. Bu oturduğumuz yer evin önündeki balkondu. Burayı bize 2 işçi kapatıverdiler. Şu öndeki duvarları ördüler. Böyle ferah bir oda oldu. Çalıştıkları sürece yemeğimizi onlarla paylaştık diye de bu resimleri boyadılar duvara. Nahçıvanlılar yedikleri aşa teşekkür etmek için aileye yağlı boya resimler armağan ettilerse, yiyeceğini içeceğini konuklarıyla paylaşmakta her millet bizim gibi cömert davranmıyor herhalde diye düşündük. Girdiğimiz her bir evde insanların ne kadar yoksul olurlarsa olsunlar ikramdan hiç geri kalmadıklarını anımsayarak. Aysun'un annesi belki de duvarlarına bu kadar güzel manzaralar resmedildiği için özenmiş evine. Pencerelere bordo perdeler asmış, sehpaların üzerine fırfırlı örtüler, vazolara plastik güller koymuş. Ayrıca oturduğumuz odada kocaman saksıların içinde yemyeşil bitkiler var. Belli ki balkonda duran saksıları atmaya gönlü razı olmamış. Aralık duran kapıdan mutfak gözüküyor. Mutfağın ortasına kurulu sobanın üstündeki tencerede pilav ısınıyor iftar için. Sobanın hemen kenarına kıvrılan bir tekir kedi başını kuyruğuna gömmüş uyuyor. Duvar boyunca uzanan raflarda tabaklar, bardaklar dizili. Kedisiyle sobasıyla, duvar resimleriyle sıcacık bir yuva burası. Yoksul ama mutlu bir yuva. Bu yuvada 4 kız kardeş ve bir anne ile baba yaşıyor. Baba belediyede işçiymiş. 4 kızdan sonra karısını ille de erkek çocuk doğurması için zorlamamış. Madem Allah bana kız evlatlar verdi, ben de onları en iyi şekilde yetiştirmeliyim demiş. Kızların hepsi okulda. En büyük kızı 15 yaşındaki Aysu, Ticaret Meslek Lisesi'nde bilgisayarlı muhasebe okuyor. Niyeti üniversite sınavlarını kazanıp ilkokul öğretmeni olmak. Eğitimi sırasında İstanbul'da yaşayan dayılarının yanında kalabilirmiş. Fakat sonunda Iğdır'a dönüp birikimini kendi çevresinde yaşayan çocuklara aktarmak istiyor. Aysu'nun kendine ait bir şiir defteri var. Hemen hemen her gece şiir yazarmış defterine. Televizyonda Türk filmlerini seyrediyor, spor niyetine arada bir koşuyor, yemeklerden en çok makarnayı seviyor ve umutla bakıyor geleceğe. O bursu devam ederse ileride sınıf öğretmeni olacak, birçok küçük çocuğun aydınlanmasını sağlayacak ve eğer evlenecek olursa birden fazla çocuk yapmayacak. Nar. Kızın adı Nar. Nar gibi kırmızı yanaklı, kara gözlü bir genç kız. Annesi ona hamile kaldığında 5 yaşında olan abi Nar'ı çok sevdiği için kardeşinin adının Nar olmasında ısrar etmiş. Erkek çocukları kırmak olmazmış buralarda. Yeni doğan bebeğin adını Nar koymuşlar. Nar, yaşı nüfus kütüğünde 22 görülse de sadece 17 yaşındaymış. Babası 3 ayrı hanımdan 9'u kız, 8'i erkek, 17 evlat sahibi olmuş. Çocuklarını nüfusa yazdırmaya doğduklarında değil de yıllar sonra gittiği için çocukların yaşı ve analarının adı birbirine karışmış. Nar'ın anası babanın ikinci hanımıymış. Yıllar önce ölmüş. Onun çocuklarını da ilk hanımın çocuklarını da üçüncü eş büyütmüş. Ailedeki bütün kızlar okula giderken 20 yaşındaki ağabey sadece arkadaşlarına takılıyor, ne okuyor ne de çalışıyormuş. Evlenenler evlenmiş. Anne ve baba çobanlık yapmaya Kars'a gitmişler. Iğdır'ın neredeyse kent dışında kalan çok bakımsız bir mahallesinde derme çatma bir evde boş gezen ağabeyle 17, 16, 15 ve 14 yaşlarındaki kızlar birlikte oturuyorlarmış. Nar 4 yıldır aldığı burs sayesinde lise son sınıfa kadar gelmiş. Hayalleri diz boyu çamurun içinde yaşadığı kerpiç evin boyutlarını çok aşıyor. O psikoloji okuyacak. İnsanların davranışlarının arkasındaki mantığı çözmeye çalışacak. Babasının bu kadar yoksul ve çaresizken neden 3 ayrı kadına doğru dürüst besleyemediği ve giydiremediği 17 çocuk doğurttuğunu anlamaya çalışacak örneğin. Okumak için gitmeyeceği yer yok. Yeter ki sonunda bir yerlere gelsin. Nasıl bir yere gelmek istiyorsunlar diye soruyoruz. En çok istediğim psikolog olmak. Ama hayat bu. Puan tutturamazsam sınıf hocası olurum. Şimdiki konumumla kıyaslarsanız sınıf hocası olmak da bir yerlere gelmektir. Ben iyi bir yere gelmeye mecburum. Yarınlar umut doludur. Benim de umutlarım var. Neler yapacağımı ve neler yapmayacağımı bugünden biliyorum. Benim üstüme kuma gelmeyecek örneğin. Kocamın tek eşi olacağım. Sadece bir tane çocuk yapacağım. Allah yardım ederse üniversitede istediğim konuyu okuyacağım. Kafamda biriken sorulara yanıt bulmak zorundayım. İnsan davranışları beni çok ilgilendiriyor. 30'lu yaşlarıma geldiğimde birçok sorunun yanıtını bulmuş olmak istiyorum. Halk arasında söylenen bir bulmaca vardır hani. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bilin bakalım nedir diye sorulur. Biz bir nar buluyoruz çatısı akan derme çatma bir gecekondu evinde sohbetimiz sırasında. Nar küçük evine, evinin avlusuna sığmıyor. Görüyoruz ki değil bu mahalle ve bu kent, bu dünya bile dar gelebilir ona ileride bir gün. Çünkü o kafasındaki binlerce soruya yanıt ararken bulmacadaki nar gibi her an çoğalıyor, çoğalıyor, bin kişiye bedel oluyor. Zeliha. Zeliha 18 yaşında. Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin 3. sınıfında çocuk gelişimi alanında eğitim alıyor. 23 yaşındaki ablası hemşirelik bölümünü bitirmiş, Bursa'da hemşirelik yapıyor ve kazandığı paranın bir kısmını evine yolluyormuş. Babası şoförmüş ama uzun bir süreden beri vazgeçmiş çalışmaktan. Eve bakabilmek için annesi bir iş yerinde kapıcılık yapmaya başlamış, yerleri merdivenleri siliyor ve eve her ay 60 milyon lira getiriyormuş. Zeliha da bursla okuduğuna göre baba niye çalışayım ki yan gelir yatarım diye düşünmüş olmalı. Babaların işsiz olması Doğu ve Güneydoğu gerçeklerinden biri. Hiç kimse sürekli çocuk yapan ama bir iş bulup çalışmaya yanaşmayan babaları yadırgamıyor nedense. Ailelerden biri mutlaka el uzatı veriyor ortada bırakılmış kadınlarla çocuklara. Zeliha'nın kız kardeşinin ve annesinin sorumluluğunu Zeliha'nın dayısı yüklenmiş, almış yanına kız kardeşiyle yeğenlerini. Üç odalı evde dayının ailesiyle birlikte kalıyor Zelihalar. Bursa hak kazanmasa okula devam etmek, üniversiteye hazırlanmak ancak bir hayal olabilirmiş. Ama şans gülmüş yüzüne Zeliha'nın. İlkokulun son yılında okul müdürü çağırmış çocuğu yanına. Şu kağıtları dolduruver kızım demiş. Nedir bu kağıtlar hocam diye sormuş çocuk. Başıma bir iş gelmesin sakın. Sen dua et de bu doldurduğun kağıtlar yerlerine varıp değerlendirilince hayırlı bir iş gelsin başına Zeliha demiş müdür. Zeliha okul yılının sonunda bursu kazandığını öğrenmiş. İşte o an değişmiş kötü kaderi. Orta öğrenimde okumak bile hayatını ve düşünce tarzını değiştirmiş Zeliha'nın. Önüne kocaman bir kapı açılmış. Şu anda odaklandığı tek hedef bir yıl sonra gireceği üniversite sınavını kazanmak. Memleketin neresinde olursa olsun okumaya ve çalışmaya hazır. Çünkü ülke yetiştirilmeyi, eğitilmeyi bekleyen çocuklarla dolu. Onun elinden nasıl tuttuysa birileri, önüne kapılar açtıysa, yarın o da birçok çocuğun elini tutmaya, onları aydınlığa doğru yönlendirmeye hazırlanıyor. O kadar hevesli, o kadar kararlı ki okumaya ve okutmaya. Coşkusu çevresindekileri de bulaşıyor, karanlığın erken bastığı Iğdır'ın arka sokaklarında bir deniz feneri gibi şimdiden yol gösteriyor birilerine Zeliha. Erzurum'un kardelenleri. Kış 9 ay sürer Erzurum'da. Beyaz günler bitmek bilmez. Bir karlar ülkesidir Dadaşların kenti. Bu nedenle kentin çifte minareli ve Yakutiye medreseleri, Ulu Camii, kervansarayları, hanları ve kümbetleri baharı bekler gezinmek, görülmek için. Bahar nazlana nazlana, kırıta kırıta gelir Mayıs ortasına doğru. Başı duvaklı gelin gibi kışı bembeyaz geçiren Erzurum'un yaylalarında, yüksek dağ çayırlarında bir renk cümbüşü dalgalanır bu kez. Suları çağlamaya, dağ eteklerindeki çiçekleri esintilerde oyalar gibi sallanmaya, kırları Orta Asya izleri taşıyan bar ve cirit oyunlarıyla şenlenmeye başlar. Bitki ve hayvan türü çok zengindir yörenin. Çünkü Erzurum hem Kuzey Karadeniz'in nemli, ılıman iklimi hem de Doğu Anadolu'nun kurak ve sıcak iklimi arasında bir geçiş alanı yaratır. Bu nedenle dorukları yaz-kış karlıdır, nehirlerinde suları hırçındır. Salaçur yaylası yaz aylarında baharı yaşatırken İspir yaylası Çoruh nehrinde rafting olanakları sunar. Erzurum kara kışın olduğu kadar sıcak ve yiğit insanların, çağ kebabının, civil peynirinin ve dadaşların yurdudur. Tarihi milat öncesi 4000'lere kadar uzanır. Doğu'nun bu başkenti ticaret yollarının kesişme noktasında bulunduğundan bir kervansaraylar şehridir ayrıca. 11. yüzyılda Selçukluların 1515 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Cumhuriyet tarihinde ise çok şanlı bir yere sahiptir. Çünkü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal'in çeşitli bölgelerden gelen 57 delegeyle yaptığı ilk kongre Erzurum'da toplanmış, ulusal sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü kararı bu oturumda alınmıştır. Birbirlerine dadaş diye seslenir Erzurumlular. Bu sözcük ağabey, delikanlı, baba yiğit gibi anlamlar içerir. Korkusuz, yiğit ve geleneklerine aşırı bağlı halkıyla ilginç bir kentimizdir Erzurum. Dadaşlar diyarı Erzurum'a kadar gelmişken burada açan kardelenleri görmek istedik. Aşkale'ye uzandık, kırsal alanlara hakim töre karanlığını delerek ışığa ulaşmaya hazırlanan kızlarımızla konuşmaya. Semra: deprem evlerini arıyoruz diz boyu çamurun içinde dolanarak. Kar güneşin etkisiyle eriyince çamur furyasına dönüşmüş her yer. Yoksul bir mahalle burası. Depremde evleri yıkılan vatandaşlara bu evleri karşılıksız dağıtmış devlet baba. Köylü de bir araya gelip yolları biz yapıverelim dememiş. Bir araba taş getirip sokaklara döküverseler çamurdan kurtulacaklar ama her şeyi devletten beklemeye alışmış insanlar. Diğer doğu köylerinde olduğu gibi su birikintilerine, çamurlara hiç gocunmadan bata çıka geziyorlar yollarda. Bizse nihayet aradığımız evi bulup içeri girdiğimizde şaşırıyoruz biraz. Çünkü çamurlu sokaklara inat, tertemiz, düzenli, sevimli bir evdeyiz. Üstelik mutfağı ve banyosu dışarıda değil de konutun içinde olan ilk ev bu. Doğuda ziyaret ettiğimiz evlerin arasında. Semra'nın babası baraj inşaatlarında çalışmış yıllarca. Sonra bir trafik kazası geçirmiş, sol yanı hiç tutmaz olmuş. Belki de bu yüzden ileride doktor olmak istiyor Semra. Eğer okul müdürü ve sınıf öğretmeni onun adına başvurup burs talebinde bulunmasalarmış, ablası gibi o da parasızlıktan okulu yarıda bırakmak zorunda kalırmış. Ama bir iyilik yapmışlar, orta ikiye giderken burs bağlatmışlar büyükleri. Bu yıl lise 1'i okuyan Semra, bursu sayesinde liseyi ve sonra da üniversiteyi parlak notlarla bitireceğine emin. Çalışan bir öğrencinin yolunu hiçbir şeyin engellemeyeceğine inanıyor. Doktor çıkmak istediği için büyük bir olasılıkla bir süre ayrılmak zorunda kalacak yuvasından. Sonra elinde taş gibi bir diplomayla geri dönecek. Ablası da çok parlak bir öğrenciymiş Semra gibi. Felçli babanın gücü ancak oğullarını okutmaya yettiği için istemeden bırakmış okulu, liseye gidememiş. Bu nedenle tam da Semra'nın şu an olduğu yaşta 15'indeyken kocaya vermişler onu. Ağabeylerinden biri askerdeymiş, diğeri meslek lisesini bitirmiş, üniversite sınavlarına hazırlanıyormuş. En küçük kardeşi ise ilkokul 5'te. Günün sürprizini anne yapıyor bize. 2002 yılına kadar okuma yazma bilmeyen anne, geçen yaz ilçede açılan okuma yazma kursuna katılmış ve birincilikle bitirmiş kursu. Bitirir bitirmez bir roman geçirmiş eline. Okumak o kadar hoşuna gitmiş ki bir roman daha okumuş. Gazete, dergi ne bulursa okuyormuş. Bu yüzden ara sıra evin işlerinin aksadığı bile oluyormuş. Suları çeşmelerden doldurup evlerine taşıdıkları için okuduğu romanın yüzünden su kuyruğunda hep en sona düşmeye başlamış. Ama ne gam. Aşkeli köylerinin birinde doktor olmayı hayal eden bir kız ve roman okuyan bir anne var artık. Hacer, Erben, Irmak ve Zehra, Erzurum. Erzurum'da Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları bursuyla okuyan kızların bir kısmı yönderlik programı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde henüz liselerde okudukları halde basınla tanışmak, aldıkları bursa dair duygu ve deneyimlerini paylaşmak üzere bu programa katılan üniversiteli kızlarla birlikteydiler. Çok değil, sadece bir veya iki yıl sonra onlar da birer yönder edinerek hayata atılacaklardı. Bu yüzden üniversiteye yeni başlamış arkadaşları kadar heyecanlıydılar. Kimi giydiği parlak renkli elbisesi, kimi zeka fışkıran gözleri, kimi mahzun bakışlarıyla dikkat çekiyordu. Önce uzun saçlı, gözlüklü, ciddi görünüşlü Hacer'in yanına gittik. Erzurum'un merkezinden gelmesine karşın kırsal alanlarda dinlediğimiz öykülerden değişik değildi hayat hikayesi. Altısı kız, dokuz kardeştiler. Bursunu orta üçten beri almaktaydı. Ağabeyi üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Burs verilmeseydi babası kızları arasında ayrım yapmamak bahanesiyle liseye yollamazdı herhalde onu. Oysa Hacer burs kazanıp kendi bileğinin gücüyle okuduğu için ses etmiyordu kızına. Bizi niye okutmuyorsun diye soracak olan diğer kızlarına siz de çalışın, burs kazanın, gidin okuyun diyebilecekti babası. Çalışan insanların mutlaka başarıya ulaşacağına inandığı için var gücüyle çalışıyordu Hacer. Polis olmak istiyordu. Kendini bir emniyet müdürünün makamında otururken hayal ediyordu. Polis olmaktan asla vazgeçmeyecekti ama bir alternatif olarak bilgisayar mühendisliğini de düşünüyordu zaman zaman. Polis olmasının başlıca nedeni düzeni sevmesi, çok disiplinli ve ciddi bir kişiliği olmasıydı. Düzen ve disiplin merakını Başak Burcu'nda doğmuş olmasına bağlıyordu. Ne sinemaya ne de tiyatroya gitmişti. Victor Hugo'dan Sefilleri okumuştu kitap olarak. Erzurum'un dışına bir kez çıkmış, Kayseri'yi görmüştü. En çok görmek istediği şehir İstanbul'du. Tüm Türkiye başta olmak üzere bütün dünyayı gezmek ve görmek istiyordu ama görev yapmak istediği yer kendi memleketi Erzurum'du. İleride evlenirse sadece bir çocuk yapacaktı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türksel'in özellikle Doğu için çok iyi bir şey yaptıklarına inanıyordu. Çünkü aileler bu bölgede çocuklarını okutmaya sıcak bakmıyorlardı. Kendisine ancak burslu olduğu için okumasına izin verilmiş bir kızdı. Ben sohbet etmek için kızların arasından 17 yaşındaki Hacer'i çok akıllı bakan gözlerinden dolayı seçmiştim. Onunla konuştuktan sonra ileride bir gün Erzurum'da göreve atanacak bir kadın emniyet müdürünün hayalini kurmaya başladım. Gerçekleşmesi mümkün, güzel bir hayaldi. Erben. Erben yemyeşil bir elbise giyiyor. Gözleri de elbisesi gibi yeşil. lise 2. sınıfta okuyor. Orta 2'den beri sürüyormuş bursu. 3 kardeşi daha var. Babası tamirciymiş ve 4 çocuğuna yetişemiyormuş kazandığı para. Bu nedenle Erben bir an önce meslek sahibi olup babasının yükünü hafifletmek istiyor. Hedefi tarih öğretmeni olmak. Yaşanan gerçek olaylar ilgisini çektiği için tarih okumayı düşünmüş. Uluslar birbirleriyle neden savaşmışlar? İnsanlara iyilik, kardeşlik ilham etmesi gereken dinler neden bunca kanlı savaşa sebep olmuş? Yaşadığı topraklardan kimler gelmiş, kimler geçmiş? Geçip gidenler neden barınamamışlar geldikleri topraklarda? Bu soruların yanıtlarını arayacak Erben. Bir hedefi daha var. Kızları okula göndermek istemeyen çevresine örnek olmak istiyor. Başarılı bir kızın saygınlık kazanacağına, babalarının gözünde bile payesinin artacağına emin. Kendi sınıfından bir arkadaşı, sınıfının birincisiyken onu okuldan alıp zorla evlendirmişler. Erben üzüntüsünden günlerce uyuyamamış. Kendi kısmetinin çıkmaması için Allah'a dualar etmiş. Duaları kabul olmuş ki güzel güzel okumakta bursuyla. Okuyabildiği için çevresindeki kızlar hem ona saygı gösteriyor hem de biraz kıskanıyorlarmış. Çocukluğunda İstanbul'a götürülmüş bir kere. Pek bir şey hatırlamıyor ve bir kere daha gitmek istiyor. En merak ettiği şehir ise Paris, Eyfel Kulesi'nden dolayı. Tarih öğretmeni çıktığında ilk maaşını alır almaz gidip görecek merak ettiği kuleyi. Irmak. 5 kardeşin en büyüğü olan Irmak 16 yaşında olmasına rağmen lise sonunda. 4 yıldan beri alıyormuş bursunu. Erzurum'un dışına hiç çıkmamış. Sinemaya, tiyatroya hiç gitmemiş. Tek eğlencesi televizyonda tartışma programlarını seyretmekmiş. Yine de kendi evinin dışında bir yerde hayatın gürül gürül aktığına, insanların bambaşka hayatlar yaşayabildiğine, acının, yoksulluğun, çaresizliğin olduğu kadar mutluluğun, refahın ve gücün de var olabileceğine inanıyor bu dünyada. İşte tüm bunlara inandığı için edebiyat okumak, edebiyat dersleri vermek istiyor. Edebiyat sevgisini her ne kadar öğretmeninin sıcaklığına, ilgisine bağlasa da yüreğinin en derinlerinde biliyor ki yaşanmamış hayatları yakalayarak yaşamış kadar olmak ancak edebiyatla mümkündür. Müzikle, şarkılarla, danslarla, gösterilerle mümkündür acıların, çaresizliklerin üstüne üstüne gitmek. Çok soğuk iklimlerde bile ancak sanatla ısıtabiliriz çevremizi, içimizi, yüreğimizi. Irmak adının anlamında taşıdığı coşkuyu yaşamında da yakalamak için çok iyi bir edebiyatçı olacak. Köyünde 5. sınıftan sonra okula giden ilk kız olmasının yanına bir de o köyden çıkarak üniversite bitirmiş ilk kız olmanın ayrıcalığını ekleyecek ve babası izin verdiği halde ağabeyleri tarafından okutulmayan anacığının da gurur kaynağı olacak. Çünkü üstüne basa basa şöyle söylüyor Irmak. Evimde oturup her yıl bir çocuk daha doğuran bir kadın olmak istemiyorum. Ben çağdaş bir insan olmak istiyorum hocam. Zehra şimdi buraya bir iyilik perisi gelse ve sana dile benden ne dilersin dese ne dilerdin? Zehra kocaman gözleriyle yüzüme bakıyor. Kafasını karıştırdığımı düşünüp yeniden soruyorum. Hayatta en çok istediğin şey nedir senin? Hayatta en çok istediğim şey babamla çarşıda gezmek. Bu sefer şaşkın şaşkın bakma sırası bende. Töre babalarınızla gezmeye izin vermez mi yoksa? Önce gülümsüyor, sonra da çok yumuşak bir sesle anlatıyor karşımda oturan genç kızla adım atmanın eşiğindeki mahzun gözlü çocuk. Benim babam ben çok küçükken trafik kazasında sakatlandı ve bir daha hiç yürüyemedi hocam. Hayatım boyunca sokaklarda babalarıyla gezebilen kız çocuklarına hep çok özendim. Hiç unutamadığım bir anım var. Herhalde 4-5 yaşlarında olmalıyım. Babamın elinden tutmuşum. Erzurum'un çarşısında yürüyoruz. Kaldırımlar biraz yüksek olur ya. Ben zıp zıp zıplıyorum kaldırım taşlarında. Babam elimden tuttuğu için hiç korkmuyorum düşmekten. Bana bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin deseler ben o güne dönmek isterim. Bunları anlatan Zehra 15 yaşında. Babası çalışamadığı ve annesinin de bir gözü görmediği için kendinden bir yaş büyük ağabeyiyle birlikte babanın emekli maaşıyla geçinerek çok zor şartlar altında yaşıyorlar. 4 yıldan beri almakta olduğu bursun hakkını vermek için de çok çalışıyor. Hedefi kesinlikle doktor olmak. Babasının katlanmak zorunda kaldığı acıları başkaları yaşamasın diye ortopedi dalında uzman olacak. Tıp fakültesini kazanmanın kolay bir iş olmadığını söylediğimizde puanı tutturacağını çünkü çok çalışacağını söylüyor. Hayatında bir kere ilkokul 3. sınıftayken tiyatroya gitmiş okuluyla birlikte. Sinema tecrübesi yok. İstanbul'a ve Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmek istiyor. Sakın yanlış anlamayın hocam. Anneme saygı duyuyorum ama hayatımın onunki gibi olmasını istemem. Ben aldığım eğitim sayesinde daha iyi bir hayat yaşayacak olursam bunu Atatürk'e borçlu olacağım. O olmasa Erzurum'un bir ilçesinden hiçbir kız çıkıp doktor olmaya kalkışamazdı. Bu yüzden ilk fırsatta Anıtkabir'e gidip ataya teşekkürlerimi sunacağım. Güneşin doğduğu yer Doğu Bayazıt. Doğu Bayazıt geçmişine yaslanmış bir ilçe. Tarih bu bölgede o denli yoğun ve zengin ki başınızı nereye çevirseniz değişik bir kültüre ait bir bulguyla karşılaşıyorsunuz. Arazinin rengine uyduğu için hemen seçilemeyen yörenin simgesi İshak Paşa Sarayı uzakta beliriverdiğinde ise gerçeklerden sıyrılıp bir masala girmiş gibi oluyor insan. Kilometrelerce uzanan kiremit rengi çorak engebelerin ortasında oraya nasıl konduğu belli olmayan muhteşem bir hayal gibi duruyor saray. Sarayın üzerinizde yaptığı etki tozu toprağa katarak sizi asırların ötesine atıveriyor. Rüzgar hızıyla erken demir çağına ve Urartu'ya doğru bir yolculuğa başlıyorsunuz. Urartuların buralardan geçtiğinin inkar edilmez bir kanıtı olan Kuala Bizine kaya mezarı sizi tepeden gözlerken Medler, Persler ve Romalılar gelip geçiyor sırasıyla önünüzden. Sonra Bizans döneminde bölgeye Müslüman Arapların akınları başlıyor. 11. yüzyılda Selçuklular, 13. yüzyılda Moğollar, 14. yüzyılda ise Celayirliler geliyorlar ve işte bu gelişle birlikte Sultan Ahmet Celayir'in kardeşi Bayezid, 1382-1410 yılları arasındaki bir tarihte adını veriyor bugünün Doğu Bayezid'ine. 100 yıl sonra buraları fethedecek olan Yavuz Sultan Selim'e kadar Timur'dan Safavilere, Akkoyunlulardan Karakoyunlulara birçok devletin, birçok beyliğin iştahını kapartıyor göre. Ama en parlak zamanını 1700-1784 yılları arasında yaşıyor Doğu Bayezid. İshak Paşa zamanında başlayan imar hareketleri kenti bambaşka bir boyuta taşıyor. Karaburun denilen yüksek noktaya bir kartal yuvası gibi kondurulmuş sarayın Abdi Paşa tarafından başlatılan yapımı yaklaşık 100 yıl sürüyor ve ancak 2. İshak Paşa'nın Sancak Beyliği zamanında tamamlanabiliyor. Ve ne tuhaftır, 360 bölümü olan devasa sarayın hiçbir penceresinden, hiçbir terasından gözükmüyor Ağrı Dağı. Ağrı kendini sırf kendine ait özel bir gösteri için saklıyor. Ne zaman ki ayrılıyorsunuz tarihin masal sarayından, etkisinden kurtuluyorsunuz, işte o zaman eteğinde hep gümüş rengi bir bulut ve yanında yavrusuyla mağrur ve erişilemez bir tanrıça gibi selamlıyor sizi, tek başına. Doğu Bayezid'de sarayla Ağrı Dağı arasında nutku tutuluyor, başı dönüyor insanın ve nihayet doğanın ve tarihin pençesinden kurtulup henüz kentleşememiş ilçenin sokaklarına indiğimizde bizi başka çarpıcı gerçeklerin beklediğini öğreniyoruz kaymakamın makamında. Kardelenlere can suyu veren kaymakamlar. 3 lise öğrencisi genç kız, eğitime ve gençlere çok değer veren Doğu Bayezid Kaymakamı Nurullah Çakır'ın makamına sırf kız olduğu için ailesi tarafından horlanan, dışlanan ve okumasına izin verilemeyen bir arkadaşlarına yardım istemek için gelmişlerdi. Bu arkadaşlarının aynı zamanda çok yoksul olduğunu, ayakkabılarını, üstüne giydiği hırkayı dahi aralarında para toplayarak aldıklarını anlatıyorlardı. Yardım bekleyen bir başka arkadaşları daha vardı. Onun da babası alkolikti ve çok içtiği bir akşam kızına bir nedenle kızmış, kızın etrafını samanla çevirmiş ve samanları ateşe vermişti. Zavallı kız zor kurtulmuştu alevlerin arasından. Aslında arkadaşları için yardım istemeye gelen kızların da sorunları vardı aileleriyle. Hiçbiri mutlu değildi. Aileleriyle iletişim kuramıyorlardı. İçlerinden birinin ana babası yoktu zaten. Onları hiç tanımamıştı. Ninesi ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Nine ve dede 2 yıl önce para kazanmak amacıyla İstanbul'a göçmüşlerdi. Kız kah halalarının, kah amcalarının, kah dayılarının evinde kalıyor ve her birinin ayrı ayrı geçim sıkıntısı olduğu için bir evden ötekine iteklenip duruyordu. Sık sık intihar etmeyi düşünüyordu. Biz liseli kızları dinlerken kapıda yine yardım istemeye gelmiş, yüzünün yarısı yanık bir kadın belirdi. Kucağında sıska, çelimsi, sapsarı bir bebek vardı. Söylediğine göre bebek ölmek üzereydi çünkü anne bebeğin ishalini durduramıyordu. Kadının halinden normal olmadığı belliydi. Kaymakam kadınla birlikte dışarı çıktı. Bir süre sonra yanımıza geldiğinde öğrendik ki kadın ve kocası her ikisi de zihinsel engelliydiler ve ishalden ölmek üzere olan hasta bebeğin yanı sıra evlerinde 2 zihinsel engelli çocukları daha vardı. Bakın kızlar, dedi kaymakam, asıl felaket budur işte. Bu gördüğünüz kadının halidir felaket. Sizler eli ayağı tutan, kafası işleyen genç kızlarsınız. Aile içi sorunları büyütüp canınıza kıymaya kalkacağınıza, her ne pahasına olursa olsun eğitiminizi tamamlayın, bilinçlenin ve bölgenizde bu gibi vakaların yaşanmaması için var gücünüzle çalışın. Zihinsel engelli insanların çocuk yapmasını, çocukların bakımsız kalmasını önleyin. Sizlerden çözüm bekleyen sorunlar var. Sizin kişisel sorunlarınızdan çok daha öncelikli ve vahim sorunlar. Kendinizi bu sorunlara odaklayarak sürdürün eğitiminizi ki ileride bu sorunlara çözüm üretebilirsiniz. Kaymakamın duyarlı olduğu eğitim konularında bize anlatacağı çok şey vardı. Onu ilgiyle dinlerken bilgileniyorduk da. Kadının eğitilmesine öncelik veren sivil toplum örgütlerinin bu eğitime çok ihtiyaç duyan Doğu'da daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu'da kızların okullaşmasının yetersiz olduğu ülkenin bir gerçeği. Türk aydınlarının yıllardan beri en öncelikli konusu kız çocuklarının okullaşması olmalıydı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuya eğilmelerine çok sevindim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Turkcell'den aldığımız destekle Doğu Bayezid'de 95 çocuğu yemek kuyruklarından, sokaklardan toplayarak okula aldık. Okullarda sınıflar yeterli değildi. Fedakarlıklar yapılarak öğretmen odaları, ardiyeler, hatta müdür odaları dahi boşaltılarak sınıflara dönüştürüldü. Eğitim kampanyalarını gönülden destekliyorum. Hatta ileri görüşlü davranarak bugünden eğitmeye başladığımız kız çocuklarını 10 yıl sonra topluma yön verebilecek duruma getirmemizin gerektiğini düşünüyorum. Kaymakam, ekonomik sıkıntıların var olduğunun, hep var olacağının ve bu durumun asla eğitim konusunu yavaşlatmaya bir neden olmaması görüşünde. Hedefe odaklananların iyi bir organizasyonla pek çok sorunu aşabileceğini düşünüyor. Kendi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kotardıkları yaz programını anlatıyor bize ve sivil toplum örgütlerinden bu tür çalışmaları sıkça yapmalarını bekliyor. Biz geçen yıl 1 ila 30 Ağustos tarihleri arasında 20 kadar üniversite öğrencisini Doğu Bayezid'e davet ettik. Yoksul mahallelere gittiler, sokaklarda dolanan, başıboş gezen kızlı erkekli çocukları toplayıp getirdiler. Onlara tahsis ettiğimiz sınıflarda hep birlikte oyunlar oynadılar, şarkılar söylediler, sohbet ettiler, skeçler hazırladılar. Bugün okulları dolaştığımda bu 400 öğrencinin sınıflarında lider konumunda olduğunu gördüm. Çocuklar bir aylık eğitimden sonra adeta kişilik değiştirmişlerdi. Bunun bana maliyeti 20 öğrencinin yol parası ve burada boş duran bir okulda konaklamaları oldu. Getirisiyle karşılaştırdığınızda çok düşük bir maliyettir. Bu tür bir çalışma ziraat alanında da yapılmalıdır. Köylünün buna ihtiyacı var. Sivil toplum örgütleri böyle bir çalışmaya el atarlarsa ben yazın 250 öğrenciyi burada barındırabilirim. Çevredeki üniversitelerimiz keşke bizler bölgemiz için neler yapabiliriz diye sorsalar ve buraları sarsalar. Her türlü sosyolojik ve arkeolojik çalışmaları hep yabancılar yapıyor. Bir bakıyoruz biri gelmiş araştırma yapıyor. kimdir diye soruyoruz. Ya İtalyan, ya da İngiliz veya Fransız bir bilim adamı çıkıyor. Üniversitelerimizin öğrencilerini daha etkin konumlara getirmeleri, doğuyu hiç olmazsa eğitim, kültür, sanat, tarım ve hayvancılık konusunda yönlendirmeleri gerekiyor. Kaymakamla sohbetimiz uzuyor. Çevresine var gücüyle ışık saçmaya çalışan bu bürokratın ilçesine katkıları göğsümüzü kabartıyor. Büyük paralara ihtiyaç duyulmadan, sadece iyi örgütlenerek kotarılmış bir başka çalışmada kadınlar için yapılmış Doğu Bayazıt'ta. Sağlık Meslek Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri bir seminer hazırlamışlar. Civarda yaşayan ve okuma yazma bilmeyen kadınları ev ev gezerek seminere davet etmişler. Ana çocuk bakımı, beslenme, çevre temizliği konusunda bu insanları bilgilendirmişler. İlgilenenlere bir başka grup ev ekonomisi hakkında seminer hazırlamış. Ayrıca okullara da giderek sınıf sınıf gezip temizlik, beslenme ve çevre temizliği konusunda konuşmuşlar. Kaymakam aynı çalışmanın doğum kontrolü ve tarım alanında da yapılmasını istemiş ama gerekli uzman ekibi bulamadıkları için gerçekleştirememişler. Gerçekleştirebildikleri ana çocuk sağlığı konularında halk eğitimi kurslarını yaşama geçirmek olmuş. Bu kurslara saç bakım ekibi bile katılmış. Bazı gençler kuaförlük dersleri almışlar. Okuma yazma öğrenmenin, sağlık bilgileri edinmenin yanı sıra sosyalleşmenin de önemini vurguluyor kaymakam. Doğu Beyazıt'ta özellikle kadınlar arasında sosyalleşmeyi sağlamak amacıyla Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlemişler. 10 ayrı okuldan seçilen kadınlara kadınların önemini vurgulayan konuşmalar yaptırmışlar, bir de konser verdirmişler oralarda sevilen bir sanatçıya. Doğu Bayazıtlı kadınlar aralarında şarkılar, türküler söyleyerek eğlenmişler. Derken sıra anneler gününe gelmiş. Bir okul anne oratoryosu hazırlayarak tüm annelere armağan etmiş. Bir başka okul tamamen çevre kadınlarının yaşamlarını anlatan 9 canatlı oyunu sergilemiş. Kadınlar önemsenmenin, sosyal hayata katılmanın sevincini yaşamışlar gün boyunca.